Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında, görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellialtıoğlu. Eserin adı Fırtına Çocukları. Yazarı Temoz Kornaros. Grekçeden çeviren Nevzat Atko. Türü roman. Can Yayınları 3. basım 1988. ISBN nosu 975-510, çift 06, 7. Bu kitap 279 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Kasım 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Temoz Kornaros, komşu Yunanistan'ın en önemli yazarlarından biri. Birinci Dünya Savaşı yıllarında halkının Alman faşizminden ve İngiliz emperyalizminden çektiği acıları büyük bir ustalıkla romanlarına yansıtan bu yazardan, daha önce Haydari Kampı adlı romanı yayımlamıştık. Orada bir Alman toplama kampında Yunanlı yurtseverlerin direnişleri dile getiriliyordu. Kornaros, Nevzat Atko'nun Grekçeden büyük bir ustalıkla Türkçe'ye çevirdiği Fırtına Çocukları adlı bu romanında da İngiliz emperyalizmine karşı çıkan Yunan yurtseverlerinin serüvenini anlatıyor. Bu kitabı yıllar sonra da olsa yeniden yayımlamayı bir görev saydık. 1. Böylesine ağzını açarak, dişlerini göstererek ve at gibi kişniyerek demek istediğim, böylesine gülünç bir biçimde gülmeye çalışmanın gereğini bir türlü aklım almıyor. Ona göre bu gülünçlüklerden vazgeçmeli, duygu ve heyecanlarımızı belli etmemeliymişiz. Bunlar geri uluslara özgüymüş. Orta Doğu, Balkan yüzeyselliği, kabaca bir acemilik. Öğretmen Spiro Milos'a göre yüksek terbiye, Avrupa terbiyesi. Kurallarında böyle maymunca davranışlara yer yokmuş. Böyle bir hava içinde yakalamıştı fırsatı, cezaevinde bana ilk uyarılarını yapmak için. Bir mektuptu söz konusu. Bir İngiliz'den, Costa Biris'e gelen bir mektup. İngiliz savaş sırasında birliğinden uzak düşmüş, Biris'in yanına sığınmıştı. Adı da Serjan James, aklımda iyi kaldıysa. Eşya, pılı pırtı, yatak yorgan, giysi, kapı pencere dememiş satmış, sonunda evin kendisini de satışa çıkarmış. O korkunç açlık süresinde İngiliz'i 5 arkadaşıyla tam 2 yıl gizlemişti Biris. Helal olsun diyordu, kurtuldular ya sen ona bak. Sonra İngilizleri gizlice bir gemiye bindirmiş, karı koca alyanslarını satarak ceplerini harçlıkta koymuşlardı. Aradan birkaç yıl geçmiş, İngiliz kendisine yapılan bu iyiliği hatırlamış, kurtarıcısına bir mektup yazarak İngiltere'ye buyur etmişti. Ev halkı onu görmek, tanımak, gösterdiği konukseverliğin karşılığını ödemek isteğindeymiş. Biris cevabında bunun olanaksız olduğunu, çünkü Serjan James ve arkadaşları gibi müttefik askerlerini öldürmekten sanık olarak tutuklu bulunduğunu bildirmişti. Ayrıca bir de ricada bulunmuş, arkadaşlarıyla birlikte bir resim çektirip yetkili İngiliz makamlarına damgalatmasını, olabilirse oradaki Yunan konsolosluğuna da onaylatıp kendisine göndermesini istemişti Biris. Arkadaşlardan biri duruşmaya İngiliz'in kendisinin de gelmesini önermişti. Ama Biris bunu çok bulmuş, savaştan aile ocağına yeni dönmüş bir insanı ta oralardan kaldırıp buraya getirmenin doğru olmadığı düşüncesini savunmuştu. İngiliz'in cevabı karar gününden 4 gün sonra varmıştı Biris'in eline. Mahkemenin kararı da şöyleydi. Birleştirilen 5 dosya incelendi, tanıklar dinlendi, 5 suçtan da birerden 5 kere mükerreren idamına karar verildi. Serjan James mektubunda kendisinin ve nişanlısının çok üzüldüklerini yazıyordu. Resmin çektirilmesi mümkün olmamıştı, istediği yazılı bildirimi de yetkili makamlara onaylatamadığını, böyle bir şeyin yabancı bir ülkenin iç işlerine karışmak sayılacağını, kendisine söylediklerini, yetkililerin böyle dediklerini bildiriyordu. Sabır diyordu, sabrın sonu selamettir diyordu James mektubunda. Kendisinin de yetkili makamlarla aynı kanıda olduğunu, suçlu ya da suçsuz fark etmezdi, basit bir bildiri imzalayıp iç direniş savaşına silahlı olarak katılanlara karşı olduğunu, kendisine yöneltilen adam öldürme suçunun doğru olmadığını, anarşist olmadığını itiraf eder, söylerse aklanabileceğini yazıyordu. Mektubun not bölümünde ise Serjan James kendisi şu kanıda olduğunu açıklıyordu. Birisinin belirtilen suçları işlemediğine vicdanen inanmış bulunmaktayım. İşte bu mektubu okumuştu bize Biris, yemek vakti yüksek sesle. Soluk yüzüne yayılan o acı gülümsemeyi hiç unutamayacağım. Bir ressam olsaydım, su isteyince, kavrulan dudaklarına sirkeli süngerin uzatıldığı andaki resminde, çarmıhtaki İsa'nın yüzüne böylesi bir gülümseme kondururdum. Ağır bir küfür yükselmişti içimden boğazıma doğru sunturlu, neredeyse boğacaktı beni, salıverdim. Tam bu sırada öğretmen Spiromilos duygularıma gem vurmamı, geri bir Balkanlı gibi değil, uygar bir Avrupalı gibi davranmam gerektiğini söylemişti. Yakası açılmadık küfürler dizmiştim sıraya bunun üzerine. Öbür arkadaşların da bu ağır hava içinde küfürlerin en ağırlarını ettiklerini görüyordum, tonlarca küfür her cinsten. Spiromilos sapsarı kesilmiş, tir tir titriyor, dut yemiş bülbül gibi susuyordu. Sanki Balkanlılara özgü öfkenin gemlenmesi, patlamaması için konuşmamak gerekliymiş gibi. Sonra da soğukkanlı, ölçülü görünmek numarası. Hoş, o da sonuna kadar dayanamadı ya, o da söyledi söyleyeceklerini. Hem gereğinden de çok sinirli konuştu. Öyle ki, iş sonunda tam Yunan biçimi ateşli ve tertemiz bir tartışmaya gelip dayandı. Bu senin dediğin kendini tutmalar, hocam, insanın rahat, karnı tok, sırtı pek, gamsız, tasasız olduğu zamanlar için geçerlidir. Ama çirkefe bulanmış yaban domuzlarıyla boğuştuğun savaş günleri için değil. Doğrusunu söylemek gerekirse, diyordu öğretmen, bu kadar öfkelendiğinizi görünce gücüm yettiği kadar kendimi tutmaya çalıştım. Bunu da salt bu biçim konuşmanın Yunanlı savaşçılara yakışmayacağını size hatırlatmak için yaptım. Saygı sınırları içinde bir tartışma oluyordu. Kişiselliğe dökmedik işi. Ama içimde tüm Yunan küfürleri kaynaşıyor, şu Serjan James'lere duyduğum kin onların beşiklerine, tüm kutsal kitaplarındaki azizlerine kadar dayanıyordu. Daha da ileri giderek bu kin, bana bir tokat yiyince öbür yanağımı çevirmeyi öğütleyen eldivenli barbarlığın dünya çapındaki kutsal kişilerine ve onların ütülü suratlarına dek uzanıyordu. Aynı gün can sıkıntımızı oyalamak için aynı konuyu oturup yeni baştan tartışmıştık. Spiromilos yaşlı bir iç direniş savaşçısıydı. Onu gereği kadar sayıyor, seviyordum. Ama zayıf anlarının garipliklerine, maskaralıklarına gelince işte bu olamazdı. Böyle anlarda söz istemek için elbette parmak kaldıracak değildim duygularımı açıklamak için. Çirkinlikler karşısında tek başımıza düşünüp kişisel sorumluluk yüklenerek davranmamız gerek. Bunu bize çoktan öğretmişti kendi yaşantılarımız. Biraz öfkelendimdi, doğru dedim kendisine ama karşımdakine haksızlık da etmedim. Ağır sözlerimin hedefi o şımarık İngilizle onu bana hatırlatan şeylerdi. Evet bak artık sakinim. Şimdi de sorsalar bana yine de bu tür kendini tutmaların Yunanlılara yakışmayacağını söylerim. Bunlar birer centilmen davranışları. Bunların bize bulaşmaması için elimden geldiğince savaşacağım. Sakinleşmemişsin daha diye karşılık verdi öğretmen. Yoksa ölçülü olmanın her zaman için yararlı olacağını kabullenmen gerekirdi. Hocam burada konumuz ölçü değil, böyle bir davranış değil bir insandan, köpeğimden bile gelse küplere binmem için yeter de artar. Köpeğim James gibi davransaydı gebertirdim onu. Çarpışma anında öfkemi ve kinimi gemlemek demek, kendi gücümden vazgeçmek demektir. Düşmanımın sinsice nezaketine teslim olmak demek. Gülümsemenin gerektirdiği yerde gülümserim ama yumruğun gerektiği yerde de selam çakacak değilim elbet. Vurmam gerek, uzun boylu düşünmeden. Hıkmık demeden kıyasıya. Öğretmen kendi görüşünde dayattı. Bir arada İngilizlerin nezaketi ve terbiyeleri üstünde durdu fazlaca. Evet dedi, onlar için her şeyi söyleyebilirsin ama kabadırlar diyemezsin. Evet, en iyimser durumda köle davranışı, en kötü durumda da yaban domuzu. Hiç kendi fikirleri yoktur. Ya bir bakan ya da polis afiyesi olan bir dayı bulup mutlaka onların sözüne göre hareket ederler. Kendi aralarında ne yaparlarsa yapsınlar, kendi bilecekleri iş. Ama onların iki yüzlülüklerine güvenmemi, onları örnek almamı benden hiç kimse isteyemez. Böyle bir şey isteyen mi var? Var ya, sen kendin, hocam. Taşlaşmış suratlarına, davranışlarına hayran olmamızı, bunları örnek almamızı zorunlu kılmışlar da haberimiz olmamış. Gülümseyerek bizi boğazlıyorlar, bunun da adına uygarlık diyorlar. Sapı altın kakmalı ama demiri paslı bir çakıyla bizi lime lime ediyorlar da buna güzel boğazlama diyorlar. Mezohora'yı hatırlar mısın hocam? Konuşamaz, gülemezdi ama kusursuz ve soylu selam verip almasını öğretmişlerdi ona. Varsın açlıktan nefesi koksundu, gövdesi kuru keçi tulumuna benzesindi yoksulluktan. Ama kör şeytana bakın ki bu mezohora denilen toprak parçası kendini tutmasını öğrenmiş. Küfretmiyor, bir şey istemiyor, ağzı var dili yok. Kendisini talan eden hırsızlarla konuşurken ellerine beyaz eldivenler geçirmeyi unutmuyor. O kentin durumunu düşündükçe ciğerlerim yerinden oynuyor. Bu sözlerim Spiromilos'u çok kızdırmıştı. Bu sözlerimle ona göre o bölgenin bu acınacak durumda bulunmasında orada öğretmenlik eden kendisinin de bir payı bulunduğunu ima etmiş oluyordum. Tartışmayı bu noktada kesip başka bir zamana bıraktık. Sinirlerimizin zembereği o gün iyice boşalmıştı. Nasıl olsa bir sonuca bağlayamayacaktık konuşmayı. Doğruydu bu. Adam akıllı sinirlenmiştik. Biri bir yerimize dokunsa acı duyacaktık neredeyse öylesine. En sıradan bir sözcük bile eğer bize İngilizleri hatırlatıyorsa altüst olmamız için yetecekti. Kalınca bir sigara sarıp yaktım, tir tir titriyordum. Şimdi James'i de onun mektubunu da unutmuş, Mezohora sokaklarında dolaşıyor, dünyamızın bütün centilmenlerine karşı duyduğum öfkeye ve kine doyasıya kanmak istiyordum. İngiliz şirketinin pamuk tarlalarında çalışmak için o kasabaya ilk gittiğim günden bu yana uzun yıllar geçmişti. O sıra çeşitli düşler kuruyor, bu yüzden de işin birinden çıkıp öbürüne giriyordum. Sağlama bağlanmış bir gündeliği bırakıp bilinmeyen kentlerde, uçsuz bucaksız şoselerde hayaller peşinde koşmanın akıl harcı olmadığını bildiğim halde, o sıralarda yollara koyulup mesafeler aşıyordum. İki büyük savaş arası o korkunç ekonomik bunalım günlerindeydi. Her adımını, her dakikanı, her düşünceni büyük bir ciddiyetle ölçüp hesaplaman gerekiyordu. Gelişigüzel davranışlar, hafiflikler, hayal kurmalar o eski güzel günlere özgü şeylerdi. Ayda 5 gündelik doğrulttun mu, Tanrı'na şükretmen gerekiyordu. İşte ancak o zaman çalışan bir kişi sayılabilirdin ve neler de neler yapabilecek güçteydin. Örneğin bir pazar günü güneşlenmek için avluna yan gelip yatabilir, esneyebilir, can sıkıntını komşularınla paylaşabilirdin. Gelip çatan kötü günler üstüne akıllı uslu sözler edebilirdin yakınlarınla. Coşunca da geçmiş güzel günleri ya da buna benzer başka şeyleri anabilir, başını sallayabilirdin bilgece. Eğer az buçuk da atılganlığın varsa, umutsuzluk içinde olanlara o süre atılgan derlerdi, evlenebilir, sefalet durumuna sıradan, güzelce bir de neden yakıştırabilirdin. Gazete okuma hastalığına tutulmuştum o sıra. Okuduklarım öylesine coşturucu şeylerdi ki bazen pusulayı şaşırırdım. Böyle zamanlarda insana geçinip gidecek kadar bir iş verip, eline acıklı durumunu unutturacak ve çeşitli isteklerini ateşleyecek bir de gazete tutuşturdun mu, onu yönetmek çok kolaylaşır. Gece karanlığında başlayıp gene gece karanlığında bitirilen belirli bir işe sahip herkes çok şanslı ve pek saygıdeğer sayılıyordu o sıralarda. Benim cam fabrikasından ayrılıp bıraktığım iş böyle bir işti. İşte böylesine sosyal bir konumu bırakıp yollara koyulmuştum. Ölmek için sulaya dönen yaşlı bir cam işçisiyle birlikte. İhtiyarı işinden atmışlar, yerine de beni almışlardı. Adamın ekmeğini kaptığımı sanmıştım. Onun da böyle düşünmemesi için ihtiyarı yanıma almıştım. Günlerden bir gün sıla özlemiyle karışık yaban ellerde ölmek korkusuyla sızlanmaya başlayıncaya kadar da uzun süre birlikte sürünmüştük. Sizin oralarda iş filan var mı dersin Soteri dayı diye sormuştum ihtiyara bir gün. Olmaz olur mu evlat? Hem de ne gündelik. Orada gör sen işi, ovalar görsün gözün. Parmağını oynat yeter, gül gibi geçinirsin. Bereketli topraklar ağul, fukara babası, fukara anası Mezohora. Ya evlat! Gözleri buğulu, acılar doluydu. Bu buğunun ardında da doğup yetiştiği toprakları bir kez daha görebilmek isteği. O kadar. Başka bir isteği olsaydı, iş diyelim, Tanrı'nın lütfu, neden sürtsündü şu pis mahallenin sokaklarında tam 40 yıl boyunca? Sersefil, bir gün yarı tok, 5 gün aç. İster misin yollanalım o yanlara diye sordumdu. Ah, elden gelse de yapabilsek diye karşılık verdiydi. Pamukta iş tutarım kendim. Sen de Linyit'te gece vardiyasında, gündüzleri okula giderdin, madem meraklısın okumaya, ev işlerine kızlar bakardı, yeğenlerim. Az düşündükten sonra yeğenlerinin bir içimsi olduğunu ekledi sözlerine. Bilinmez dedi, bakarsın günün birinde gerçekten oğlum oluvermişsin. Büyük özlemlerin içinde hep bir yorulmuşluk, bir korku gizlidir. Bunu kendine bile duyurmamak için olmayacak saçmalıklar, yumurtlar, ekonomik bunalımın ağzına kilit bile vurabilirsin. Yalan bile söyler, haksızlık bile edebilirsin. Yaşlı Sotiri duyduğu dayanılmaz sulu özlemiyle kendi kurduğu düşlere kendisi bile inanmaya başlamıştı. İşin aslına bakarsan daha çok vadiler görmek, biraz kekik koklamak, kendi için bir mezar sağlamaktı isteği. Ne olur ne olmazdı. Yoksa benim için bir içim su, cennet falan laftı. Bunu biliyor, inanmıyordum ona. Ama benim de burnumda taşra yollarının dumanı tütmeye başlamıştı. Yeni topraklar, yeni serüvenler için kurduğum düşler hop kalkıp hop oturmaya başlamıştı içimde. Daha sağlam bir pusula bulamamış kuşaklar için bunlar da bir tür acıkmışlıktı. Hem de dayanılmaz. Cam fabrikasından haftalığımı alıp hesabımı kestim. Arkadaşlarla vedalaştım. Damacanacı Stelio Usta'ya da Seylan adasındaki çok zengin bir akrabamın burada haftada 40 drahmiye Karacam'da çalıştığımı öğrenip çok kızdığını söyledim. İşte şimdi de bankalarda ve şirketlerde adıma hesap açtırdığını, okuyup doktor, tarım mühendisi ya da ne istersem onu olmamı, sonra da onun yanına gidip tropikal ülkelerde lordlar gibi yaşamamı istediğini de ekledim. Stelio Usta'nın bu hayallerin hiçbirine inanmadığını bakışlarından anladım ama gene de elini bana uzatmış, tatlı tatlı gülümsemişti. Ve eğer zengin amcam bu kararından cayarsa durumu mektupla kendisine bildirmemi söylemişti. Yola çıktık yaşlı Sotri ile, yaya gidiyorduk. Yaptığımız hesaba göre elimizdeki parayı tren biletine yatırmaktansa zeytin ekmeğe saklamamız daha doğruydu. Yoksa yarı yola kadar trenle gidebilirdik ama yolun yarısından sonra açlıktan nefesimizin kokacağı ortadaydı. Sonra işin içinde yeni yerler görmek, çiçekler, kekik otları, katır tırnakları, hayvan sürüleri seyretmek, belki keyfe bile gelip türkü söylemek de vardı. Çocuk olmak, uzun şoseler boyunca düşüncesiz yol almak, ıslık çalmak, gece gündüz kuş sesleri, bülbül şakımaları dinlemek güzel şeyler. Genel ekonomik bunalım yıllarında 15 gün geceli gündüzlü yol tepmek insana bir yığın yeni şeyler öğretir. Belli belirsiz bir öfke kaplıyor insanın benliğini, buğulu bulanık düşünceler kaynaşıyor kafanda, görünmez düşmanlara karşı duyduğun kin ve öfkenin çelik hançerleri bileniyor yüreğinde. Yanı başlarında yürüdüğün insanlara daha iyi sokulmayı, temiz yürekle lokmanı onlarla paylaşmayı, sonra yine hep birlikte aç kalmayı, tek başına aç kalmanın ayıbını öğretiyor kişiye böyle bir yolculuk. Bizi o bunalım yıllarında adım adım bir İngiliz sömürgesinden başka bir şey olmayan Mezohora'ya götüren o şoseleri hiç unutamayacağım. Bana hayat kitabının yapraklarını açmayı öğreten öğretmenlerime olan şükran borcum bakımından bir araç diyebildiğim yaşlı Sotir'in bunda büyükçe bir payı var. O şoselerde yaşamın nasıl pörsüdüğünü görüyordum. İnsanlar adım atmak gücünü yitirmişlerdi. Bu şoselerde yalın ayaklı, kanlı yürüyen özgürlüğe yetişebilmek için kimsede takat yoktu. Sefaletten uyuşmuş kişioğlu yığınlarını özgürlük boşuna çağırıyordu yeni savaşlara. Savaş sırt üstü uzanmış, bacaklarını açmış, karnı tıka basa dolu, boğazlayıp yuttuğu insan kuşaklarını hazmetmeye çalışıyor, yeni sofraları için yeni filizlerin yeşerip olgunlaşmasını bekliyordu. Bunun gerçek olması için de açlıkla kargaşalık el ele vermişti. Savaşın ayakları dibine uzanmışlar, dünyamızı kapsayan cehennem düzenini olduğu gibi sürdürmeye çalışıyorlardı. Hayat tatlı bir düş, aynı zamanda bir kabus olmuştu. Çiçeklerle çirkefler sarmaş dolaş olmuştu. Aynı yığınlardan bir yandan yaşa, bir yandan da feryat iniltileri duyuluyordu. Aynı yüzlerde en acı kasılmalar, hem de en uyuşturucu hayal gülümsemeleri. Ateşli tutkular uyuşturucularla söndürülür. Bir ağlama vadisi olmuştu insanlar ülkesi. Güvensiz, ulaşılmaz bir yaşantının ana rahmi olmuştu. Düzensizlik rüzgarları amansızca yürekleri kasıp kavuruyor, aklı karışıyor insanın. Yolun sonu görünmüyor ve şaşkın ozan atıyor sloganı orta yere. Bırak tekneyi dalgalara götürsün gönlünce, rüzgar gönlünce şişirsin yelkeni, tutsun dümeni. Bir şebnemdir hayat, bir dalgadır bırak, rüzgar gönlünce götürsün dilediği yerlere. Bırak dalgayı çatlasın gönlünce, bırak gönlünü çılgınca akışlara. Ve işçiler gündelik savaşına başlarken bu türküyü söylüyorlardı patronlarını ürkütmemek için. Ve din, bir kurum olarak hayatı yadsıyor, günah sayıyor, manastırlarındaki sadistçe şehvet alemleriyle ve dinsel öğütleriyle insan nefsindeki tuzaktan, tutsak tanrısal ruhu kurtarmak için insan hayatını yok etmeye çalışıyordu. ve eğitim seni ülkenden alıp uzaklara götürüyor, kasırga havasının içinden sana buluttan adacıklar gösteriyor, tekne diyor bunlara, yepyeni bir evrene, ulu bir evrene, üstün ırkların ülkelerine, megalo ideal limanına götürecek gemilerden söz ediyorlar. Yeni kuşaklar, omurgaları delik, yelkensiz, küreksiz, pusulasız teknelerle bilinmez ülkelere, hayal limanlarına doğru yola çıkıyor. Dükkanlar kepenklerini indiriyor, toprak kıraçlaşıyor, insanların toplandığı kampların çevresinden gece gündüz kurtulumaları duyuluyor, balta girmemiş ormanların sesi. İhtiyaçların bir hiç denecek kadar azalmıştır ve felsefe külhanileri, ihtiyaçlarının azlığı oranında özgürlüğün büyük olur. Bu cehennemden kurtuluş ancak böylesine özgür uluslara nasip olur. Yetinmeyi bilen uluslara öğüdünü veriyorlar. Bir lokma bir hırka diyorlar. Ülkenin sonsuz yollarında paçavralara bürünmüş korkuluklar kol geziyor. Ülke halkının hemen hemen hepsi yollara dökülmüştür. Kum dolu, toprak dolu otlar, kökler, koca yemiş ve salyangoz bunların besileri. 100 dirhem arpa ekmeği bile onlar için bir hayal olmuştu. Her zaman bulunamayan bir nimetti. 30 gün süren koskoca bir ay süresinde Tanrı'nın inayetiyle lütfen verilen tek bir gündelik emekçi için özgürlük bulvarı dedikleri yoldaki aylaklığının armağanı olmuştu. Borsalarda altın, kömür, eşek, makine, su fiyatları yükseliyordu ve insan denilen değer küçümseniyor, talepsiz kalıyordu. Dernekler kuruluyordu gerçek değerleri korumak için. Pek sayın bayanlar gece demeden gündüz demeden sokaklarda dolaşıyor, sahipsiz köpekleri topluyor ya da aşırı yük vurulmuş katırları barbar insanların canavarca davranışlarına karşı koruyorlardı. Duvarlar, taşıt araçları, bol renkli afişler, panolarla donatılıyordu. Hayvanlara eziyet etmeyiniz, hayvanları seviniz, köpekler için doğum evi, filanca sokak falan no. İmza Hayvanları Koruma Derneği. Birinci ayrımın sonu, sayfa 16.